Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan mobil gelişmelerini konuşacağız. İlk haberimiz Android tarafından Android Oreo'nun Go Edition adı verilen hafifletilmiş bir sürümü tanıtıldı. Buradaki amaç gelişmekte ya da gelişme eğilimindeki ülkelerde düşük donanımlı telefonların daha iyi bir Android deneyimi sunmasını sağlamak. Bakıldığı zaman öncelikli hedef 512 MB ya da 1 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonlarda ki onlarda Qualcomm'un artık Snapdragon adını kullanmadığı 200 platformunun büyük oranı kullanacağını biliyoruz. Böylesi cihazlarda Google'ın servislerinin daha rahat çalışmasını sağlamak, kullanıcıların internet deneyimi mümkün olduğu kadar maksimuma çıkarmak adına hafifletilmiş, özelleştirilmiş bir versiyon. İşletim sistemi zaten bayağı kırpılmış durumda daha rahat çalışabilmesi adına. Buna ek olarak Google'dan aşina aldığımız uygulamaların da Go versiyonları yapılmış durumda ki işte burada YouTube Go var örneğin. Girdiğiniz zaman abonelikleri göremiyorsunuz, yorum yapamıyorsunuz. Arama ile istediğiniz videoyu bulup çalıştırabiliyorsunuz. Maps'in keza yine Go versiyonu var. Tarayıcı tarafında hafifletilmiş bir versiyon var ve standart Android Oreo sürümüne göre işletim sisteminin toplam boyutunun %50'ye varan da bir kazanç sağlamışlar ki kullanılan yazılımların pek çoğunda arka tarafta akıllı mimari ile kullanılmayan uygulamaları kaldırdı ya da kullanılmayan dosyaları otomatik olarak silebildiği bir yapıya da geçirmiş durumda.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Snapdragon 200 platformunu kullanan telefonlarda bir problem vardı. O da neydi? Bu 200 platformunda gidip 4.4.2 veya 4.0 gibi çok eski versiyon Android'leri evet. kullanıyorlardı. Bu telefonların kimisi de tuşlu dokunmatik ekrana sahipti. Siz yön tuşlarıyla standart Android uygulamalarını bunlarda çalıştırmaya, kullanmaya çalışıyordunuz. Şimdi Google ne istiyor? Bölünmüşlük azalsın. Herkes en güncel sürümü kullansın. Hem güvenlik zafiyetleri giderilsin hem de geliştiriciler en azından bir API kullandığında yeni sürümde tüm telefonlarla bu API'den faydalanabilsin istiyor. Google için çok büyük problemdi. Çünkü zaten 200 platformu Qualcomm tarafında bakıldığında genel olarak da Android desteklemeyen platform olarak gözüküyor artık. Android işletim sistemi değil, Linux tabanlı işletim sistemi diye geçiyor o cihazlar. Yani bu işte Hindistan'da, Afrika'da satılması planlanan cihazlar. Google baktı ki tehlike büyük. Böyle bir sürümle şimdi o tarafı dolduruyor ve ucuz telefonlarda da artık güvenli bir Android deneyimi sunmanın peşine koşuyor. Hem de geliştiriciler için de bölünmüşlüğün önüne geçecek. Çünkü son görünen istatistikler şu ki hani 8.0'ı geçtim, 7.0 güncellemesini almış telefonlar bile genel %'nin içinde çok az bir kesimde kaldılar. 8.0 almadan belki 9.0'a geçecek telefonlar görebileceğiz. O kadar bir dönüşüm hızına yetişememe var. 8.0 almamış bir sürü tepe model var şu an.
Şöyle bir gerçek var. Dünyada henüz akıllı telefonla tanışmamış milyarlarca, yani dünyanın yarısında belki henüz şu an aşina olduğumuz akıllı deneyimi, akıllı telefon deneyimini kullanamayan bir kitle var. Orası aynı zamanda ticari olarak da büyüme potansiyeline sahip bölge olduğu için o tarafa yatırım da giderek artacak gibi görünüyor. İşte Hindistan, Afrika ülkeleri keza bakıldığı zaman.
Şimdi bazı arkadaşlar şeyi düşünebilirler ya bu ülkelere akıllı telefon gidecek ama işte internet vesaire gibi problemler var. Akıllı telefonun gitmesi bu kadar önemli mi diye. Şimdi bir Afrika ülkesinde kahve yetiştiren insan düşünsünler. Tabii. Bunlar kahveleri yetiştiriyorlar, satış yapıyorlar. Gelecekte bu adamın satışını aslında kendisi yapabilmesi lazım. Yani bir bankaya gitmeden cep telefonu üstündeki bu uygulama üstünden alışverişini gerçekleştirebilmesi lazım. Hindistan'da cep telefonu üstünden ödeme sistemi geliştiren firmalar ve sistemler şu anda aşırı bir tırmanışa geçmiş durumdalar. Manavlar dahi cep telefonu üstünden ödeme alıp ödeme yapabiliyorlar ki çok yaygın kullanılıyor. Bu da bu ülkelerin aslında bu tip ödeme sistemlerine, akıllı telefonlara ihtiyacını çok net ortaya koyan bir gösterge. Bugün Bitcoin diyoruz, kripto para birimleri diyoruz. Kripto para birimlerinin tamamen geçildiğinde ise bu diğer kalan işte milyarlarca insanın akıllı telefonlara sahip olması gerekecek ki dünyanın bir ucundan direkt para yani transferi zaten, alabilsin ve kullanabilsin.
Zaten şey de var yani bu özellikle mobil ödeme sistemleriyle ilgili olarak sadece gelişmekte olan ülkelerde işte bugün AliExpress'in Çin'deki işte 11 Kasım günü ya da Black Friday zamanında bir bakıyorsun artık dünyanın büyük bir kısmı ödemeyi yaptığı alışverişi mobil ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirmiş durumda. Tabii orada tüm ticaretin gelişmesinin yanında sosyal hayatı arttırabilme, eğitim tarafında bir takım katma değerli hizmetler sunabilmek anlamında da bunlar önemli. Büyük firmaların aynı zamanda bu tür ülkelere ya da coğrafyalara internet farklı yöntemlere taşıma planları da işte Facebook'un kendi planör yöntemi ya da Google'ın bir takım benzer girişimleri de var. Burası önemli. Tabii işin ticari boyutu da var. Yeni reklam alanları, cihazların daha fazla satılması gibi. Bunların hepsini işte aynı ekosistem altında buluşturabilmek adına Android Oreo'nun daha basitleştirilmiş bir versiyonu ki ilginç özellikler de var aslında. YouTube'dan bahsetmiştik. 144p ya da 360p'de PD video izleme gibi bir takım özellikler söz konusu. Bakalım şu anda üreticileri platform sağlanmış durumda. Muhtemelen 2018 içerisinde ilk cihazları göreceğiz. Bu Hindistan'da tanıtılan bir platform olmasına rağmen Hindistan'la sınırlı değil. Dünyanın pek çok yerinde biz bunu görebiliriz. Ve tabii market tarafında da yine Lite versiyonu uygulamaların daha fazla ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ki halihazırda Facebook, Skype gibi uygulamaların zaten Lite versiyonları var. Daha basit cihazlarda daha rahat çalışabilmesi adına. İkinci haberimiz aslında bu yıl en çok konuştuğumuz özelliklerden birisinin artık 2018'de gerçeğe dönüşeceğini gösteren bir hamle. Ekrandan parmak izi okuma olayını çok konuştuk. Note 8'de gelir mi dedik, Apple tarafı kullanacak mı diye aylarca konuştuk ama hiçbir firma bu sene kullanmadı. İşte bazı telefonların prototip çalışmalarıyla ilgili bir takım bilgiler aldık ama nihayetinde artık donanım olarak tanıtıldı. Synaptics firması ilk sensörü duyurdu ve yaptığı açıklamada 2018'in ilk çeyreğinde bunu kullanan ilk cihazı göreceğiz diye bir bildirisi var. Bu firmada Vivo olacak. Çinli BBK grubunun, Oppo'yla ve OnePlus aynı grubun şirketi.
Synaptics'in yaptığı açıklamada 5 tane üreticiyle anlaştıkları konuşuluyor şu anda. Daha en başta sensörlerin kullanımı üstüne.
En büyük 5 üreticinin tamamı entegre olacak.
Evet, ekran herhangi bir ekranın üstüne çok rahat bir şekilde uygulanabiliyormuş ve ekstra bağlantılara ihtiyaç duymadığı, ekranın üstünde görünmediği söyleniyor sensörün. Önemli bir gelişme, heyecanla beklenen bir gelişme. Zaten analiz raporlarına bakıldığında Apple tarafının da çok hızlı bir şekilde bu işe adapte olacağı ve bir sonraki telefonda Face ID'den vazgeçebileceği, en azından Face ID'ye ekstra çözüm olarak sunacağı konuşuluyor. Yine bir parmak izine dönüş göreceğiz üreticilerde.
Face ID tarafında sensör geliştirici firmaya da yeni bir yatırım yapmışlar, 400 milyon dolar. Muhtemelen hepsini birden de kullanma eğilimi evet. Edebilir ya da belki cihazdan cihaza farklı yöntemler olabilir. De sunabilir. Şimdi bu teknolojiye bakıldığı zaman aslında bir CMOS sensör var teknolojinin merkezinde ve sensörün bir kısmı aydınlatma için kullanılıyor. Böylece şey yapıyor aslında, yansımayla parmak izini tanıma yöntemi üzerinden çalışıyor. Bir takım veriler var. Veriler de şunu gösteriyor ki tüm bu ekrana parmak izi okuma sürecinin 0.7 saniye sürdü. Bu parmak izi okumayla kıyasladığınız zaman nispeten yavaş kalıyor. Çünkü bugün firmalar 0.2 saniye, 0.3 saniyede okunabildiğini söylüyorlar. Her ne kadar ölçmesi çok kolay olmasa da ama Face ID gibi teknolojilere kıyasla ciddi oranda daha az, yarı yarıya daha hızlı olduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda telefonu sahip olduğu tüm sensörlerden istifade ediyormuş akselerometre gibi. Çünkü sensörün devreye girebilmesi adına senin o telefonu eline alıp almadığını algılayabilmesi gerekiyor. Bunun için de başta akselerometre olmak üzere tüm sensörleri kullanıyormuş.
Bir de Qualcomm benzeri bir yapıda eliniz ıslak olsa da kuru olsa da ekstra soğuk bir ortamda da olsa çalışabildiği belirtilmiş. Merakla bekliyoruz çünkü parmak izi okuyucularda şu andaki en büyük problem elinizi yıkayıp çıkıyorsunuz. Kurulasanız da hafif nemlik alsa çalışmıyor evet. Sensör. Çalışmıyor. Bir de parmak izi ve Face ID gibi teknolojilerde sistem sizi birkaç kez tanımaya çalışıyor, sonra şifreyi görüntülüyorsunuz. Yani her zaman bir zaman kaybı var. Eğer sizi ilk başta tanımıyorsa sistem, en de sonunda süre kaybediyorsunuz. Bu bize zaman kazandırabilir.
Kesin olan şu, 2018'de de parmak izi en hızlı biyometrik güvenlik önlemi olarak olmaya devam eder ama hepimizin arzu ettiği bir özellik bu ekrandan parmak izi tanıma. Çünkü çok futuristik geliyor aynı zamanda bakıldığı zaman. Gerçeğe dönüşlerini göreceğiz. Dediğimiz gibi ilk firma Vivo olacak gibi görünüyor. Sonrasında Mesut az önce söyledi. 5 büyük üreticinin tamamı zaten Synaptics'le görüşüyormuş. Bunların da kademeli olarak kullanacağını göreceğiz. Muhtemelen S9 Plus'larda olmayacak gibi görünüyor ama Note 9'da Samsung kendi patentini de aldı. Bu konuyla ilgili kendi çalışmaları da var. Belki kendi çözüm üzerinden, belki Synaptics üzerinden kullanmaya devam eder.
Aslında S9'da söylemişken sızıntılara baktığımda yine parmak izi sensörü bir garip duruyor. İlla kameraya bitişik yapma konusunda Samsung ısrarlı onu.
Yani evet, ben de ona şaşırdım. Şimdi ortaya çıkan son render görüntüleri bayağı bir. Çünkü kılıf firmalarının bazı görüntüleri ortaya çıktı. Render görüntüler var. İşte fanların yaptığı bazı görüntüler var. Hepsinin ortak noktası kamera tarafındaki o değişiklik.
Neden dibine koyuyor?
İşte yani onu ben de anlamadım. Şimdi anlamadım. Önce şunu söyleyelim. S9 ve S9 Plus'ta kamera tarafı farklılık olacak gibi, büyük olan modelde Plus'ta çift kamera göreceğiz. Küçük olan modelde tek kamera olacak gibi şu anki bilgiler çerçevesinde. Kameranın direkt dibine parmak izi sensörünü yerleştirmişler. Yani parmak izini okuturken muhtemelen lensleri dokunacaksın. Eğer orada hani leke tutmayı engelleyecek bir kaplama kullanmadılarsa kamerayı da ekstra zaman silmek zorunda kalabiliriz gibi geldi benim açıkçası ilk izlenim olarak.
Bir de orada şöyle bir şey var. İzleyenlerimizin de yorumunu merak ediyorum. Mesela küçük telefona çift kamera koyulamaz gibi bir algı var ama biz P9'da görmüştük bunu. Çok da güzel uygulanabiliyordu. Neden üreticiler Apple ne yapıyorsa, kötü de yapsa aynısını taklit etme taraftarlar? Ben onu anlayamadım. Yani 3.5 milimetre jack'ten hemen vazgeçmeleri, hızlı bir şekilde sanki bugüne kadar çok büyük bir problemmiş gibi Apple yapar yapmaz vazgeçmeleri. Sonrasında ise küçük modelde çift kamerayı koymamak. Ya sen Samsung'sun, bir fark yarat. Koy küçük tarafa da iki kamera, değil mi? Rahat
bir
rahat.
Bir de galiba Apple'ın yaptığı şeyleri doğru diye düşünüyorlar.
Yani. Herhalde. Yani hemen doğru. Şey var. Yani o yapıyorsa doğru yapıyor. Evet. Kullanıcılar ses çıkartmıyor falan.
Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir takım şeyler eğer olacaksa bunu anlayabilirsin. Nedir? S9 ve S9 Plus arasında işlemci seviyesi, platform seviyesinde fark olur dersin ki küçük olan modelinki çift kamera yürütemiyor. Evet. Bunu anlayabilirsin ama donanım olarak aynı. Donanım seviyesinin farkın büyük oranda ekran boyutu ve pilden ortaya çıktı. Bir iki telefondan bahsediyoruz ki burada sen mesela küçük olan S8'i kullandın, ben Plus olan modeli kullandım. Sen gerçi Plus olan modeli de kullandın. Bakıldığı zaman zaten küçük olan model pek çok kişi için daha ergonomik bir cihaz.
Daha ergonomik, daha el olsun.
Şimdi niye o tarafta kullanıcıların belki de satın almadaki en büyük kriterlerinden biri olan kamerayı kırpıyorsun ki?
Çözemedim ve fark yaratabilecekleri konuları bence es geçiyorlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum tabii. Ben her zaman en büyüğe bakıyorum. Küçükte de çift kamera olması olur diyenler de olabilir. Tabii ki onların da
görüşüne saygı duyuyoruz. Bence böylesine büyük bir özellik iki model arasında bence tercih nedeni olmamalı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Apple'ın da rakamlarına bakmak lazım. iPhone 7 ne kadar satmış, 7 Plus ne kadar satmış. Tabii orada büyük ekran fabrik etkisi falan da var ama sonucunda
Apple çift kamera özel diyorum. Apple tarafında durum biraz fark yarattı derdi. Neden? Çünkü küçük telefonlarda pi çok sorundu. Kamera yanında Plus modellerinde pi süresi o kadar tatminkandı.
Evet, o da
yani
var.
Küçük telefonu sevenler bile sırf o pi süresinden dolayı Apple kullanmak isteyenler Plus modellerine yöneldiler. Ama 8 Plus'ta bir fantastik bir telefon oldu. 7 Plus'tan daha az pili giden bir cihaza karşı karşıya kaldık.
Bu arada şeyi söyleyeyim ben. Laf lafa açtım. Synaptics firması ekrandan parmak izi okumayı tanıttı resmi olarak duyuyoruz. Qualcomm'da da benzer bir teknoloji var. Biz Qualcomm'un Hawaii'deki etkinliğine de katıldık ama Snapdragon 845 dışında orada ultrasonik adını verdi bu yeni parmak okuma teknolojisi hakkında parmak izi bir açıklama yok. Ondaki muhtemelen daha henüz olgunlaşma seviyesinde
değil. Ben anlamadım
onu. Kaç yıldır gösteriyorlar aşağı yukarı.
Kaç yıldır var deniyoruz. Orada metale dokunuyorsun, plastiğe dokunuyorsun.
Islak kuru, neyini fark etmez. Hepsi mükemmel çalışıyor dediler ama böylesi büyük bir etkinlikte o kısımla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadılar.
Şimdi Xiaomi Redmi 5 biliyorsunuz sızıntılar doğru çıktı ve telefon tam olarak beklendiği gibi piyasada. Zaten aslında Xiaomi tarafından paylaşılan fotoğraflar vardı. Sızıntı diyoruz ama resmi fotoğraflar
üstünden. Ön tanıtımını yapmışlar.
Evet, az çok telefonu görebilmiştik. Bu telefonlar giriş seviyesi fiyatları. Yani Redmi 5 modeli $150 civarında, Redmi 5 Pro'su $180 civarında fiyatlarla 18'e 9 ekran formatını kullanıcılarla buluşturuyor. Bu konuda iyiler ve platformlara baktığımızda bir tanesinde Snapdragon 450'yi görüyoruz. Bir tanesinde de 625 var. Aslında Erdi daha iyisini bekliyormuş özellikle 625 tarafında. Ama fiyat o kadar düşük ki bir şey diyemiyorsun.
Yani, fiyattan dolayı bir kusur olarak kabul edemiyorsun.
Aynen, ama şimdi susuyorsun yani.
Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Birincisi şu. 625'i Qualcomm herhalde Xiaomi'ye bedava veriyor.
Bir yani, ara
Ülgavında 625'lik sınıf kalmadı gibi. İkincisi tabii telefonlar tasarım olarak o kadar güzel olmuşlar ki insan bekliyor. Şöyle bir 652, bir 660 olsaydı bu telefon orta sınıfta fiyat performans şampiyonu yeni bir cihaz olabilirdi ama tabii şey de var. Xiaomi'nin hesaplarını da biliyor musun? İşte Android One UI A1 var. Bir sürü model var o tarafta. Önce şunu söyleyeyim. Bizim editörümüz ekran çerçeveler kalın demiş. Yani göz verdiğiniz zaman şimdi %77 ekran kas oranına sahip bir telefon.
Kötü değil ama çerçeveler tabii ki şimdi 18'e 9 format öyle bir şey kaldı ki insanların aklında. 18'e 9 olacaksa yandalı çerçeveleri görmek istemiyorlar.
Şöyle, premium telefon olsa haklılar ama şimdi bir de fiyatını dikkate aldığı zaman sınıfının belki de o fiyat seviyesinde en güzel görünen telefonları gibi ki ben biraz şeye benzettim. LG G6'ya da bayağı benziyor alt üst çerçeve durumu itibariyle.
Veya da LG'de bir firma vardı. Bebek şimdi anmış olduk.
Yani şimdi bak LG'den çok Xiaomi konuşuyorsun mesela. Yani. Yani. Yani şey var, Xiaomi demişken Hawaii'de de bilim kurucuyla da bir tanışma fırsatımız oldu. Bayağı da bir aslında videosunda da paylaştım ama Xiaomi'nin tüm küresel iletişimden sorumlu iletişim müdürüyle de bir araya geldik. Tüm içerikleri falan da gösterdik. İşte Çin'deki satılan masaya. Tabii Çin onları heyecanlandırmadı. Ana vatanlar o zaman şeyi biliyorlar ama özellikle Mi Mix 2 ile ilgili çektiğimiz video biraz dikkatini çekti kadının. Kart listini falan verdi. Bir mail de atacağım onlara. Belki bundan sonrasında Çin'den doğrudan belki lansmana davet etme, belki cihaz alma konusunda.
Ben Erdi Özdağ olarak cihaz getirip satmak istiyorum. Kullanıcılarla buluşturacağım bunu. Bana resmi olarak distribütörlük verin. Herkes resmiyiz diyor ama resmi olan yok Türkiye'de.
Yok, şu an resmi olan yok. Evet. Bir tane Xiaomi çalışan dolaşıyor. Anlaşma yaparlar, yapmazlar. Zaten biz burada gelsin destekle, gelmesin destekle Xiaomi zaten arka tarafta bir şeyler yapıyor. Ne olacağını artık zaman gösterecek. Şimdi telefonlar tabii donanım farkları var. Plus olan modelde 18'e 9 ekranda aslında Full HD Plus dediğimiz çözünürlük var. Küçük olan modelde de aslında 720 HD Plus diyebileceğimiz çözünürlük var 18'e 9'a bağlı olarak.
İşte 1440x720 piksel benim makul karşıladığım bir değer. Çünkü Snapdragon 450 var bu cihazda. Ve daha fazlasını zaten kaldıramazdı. Bu bile biraz fazla gelebilir. Çözünürlük o yüzden güzel olmuş. Plus modelinde 1080x2160 var. Çözünürlükler güzel olmuş.
Ve mesela 4000 mAh pil var.
Evet.
Yine 3 GB, 4 GB RAM seçenekleri var.
Cihazlar şöyle, güzel olmuş.
Cihazlar güzel olmuş. Şöyle ben hani özellikle 625'li versiyon 1000-1300 lira bandında bir noktada Türkiye pazarına gelirsek zaten 70 serisi bayağı da satıyor Türkiye'de. Kitlesi ve fan grubu da büyük. Bence ses getirebilecek gibi görünüyor. Zaten 12 Aralık tarihinde yurt dışı satışı başladı. Muhtemelen önümüzdeki bu bir aylık süreçte de Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum ben.
Büyük ihtimalle bizler de görürüz ithalatçılar, paylaşır ithalatçı üstünden.
Aslında ben bunları incelemek lazım biraz da.
Zaten ama incelemesi gereken telefon gerçekten bu fiyatı çok uygun.
Fiyatı olacak. Çok uygun. Hani hep diyoruz insanlar iyi bir telefon deneyimini fiyatı minimum seviyede elde edebilsinler, yaşayabilsinler. Belki de yılın böyle tam kapatmak üzereyken doğru cevap budur sınıfta.
Olabilir. 450'den hani pek bir beklentim yok ama 625'li model orada beklentileri karşılayabilir.
Ben de aynı fikirdeyim.
Honor serisi biliyorsunuz Erdi de söyledi aslında ülkemizde yakın bir zamanda tüketicilerle buluşacak ve Honor serisi Huawei'nin alt markası olarak geçse de ürettiği modeller Huawei'nin tepe modellerine yarışacak modeller ve fiyat olarak da avantajlar. Honor V10'da bunlardan bir tanesi resmi olarak tanıtıldı. Aslında resmi tanıtım öncesinde de bir sürü videosu, bilgisi paylaşılmıştı telefonun.
Aynen.
Güçlü bir telefon. Yine Kirin 970 de geliyor. Yapay zeka işlemcisi birimi içinde yine yer alan bir platform oluşturulmuş. 6 GB belli 2160x1080p çözünürlüğe sahip 6 inçe yakın IPS ekran 5.99 olarak geçiyor. 128 GB'lık dahili hafıza ve micro SD kart yuvası. Mesela bu çok önemli. 128 GB'ı koyup onu kapatsalar diye çoğu kişinin şikayet edeceğini düşünmüyorum ben micro SD kart yok diye. Çift SIM desteği. Mesela bu da çok aranan özelliklerden bir tanesi. Kamera kısmı çok enteresan. Merak ediyorum kameralarını. Çünkü Leica işbirliği gözükmüyor üstünde. Leica ile gidilmiş bir işbirliği yok ama RGB olan 16 megapiksel. Normal monokrom olan da 20 megapiksel iki kamera var. Ön tarafta da 13 megapiksellik kamera var. Çözünürlük değerleri Mate 10 Pro'dan yüksek.
Yani şimdi telefona bakıldığı zaman mesela şey yapmışlar. Sonucunda hanır markası Huawei'ye bağlı ama ayrı bir operasyon yürütüyorlar. Ve özellikle gençlere de falan bir marka olduğunu sık sık biz de zaten dile getirdik. Fiyat olarak Huawei'in kendi markası altında sunduğu üst seviye telefonlardan daha uygun olup büyük oranda benzer özellikleri sunan telefonlar ki şimdi V10'a bakıldığı zaman Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun kırması gibi.
Evet.
Şimdi mesela Mate 10'da 16'ya 9 ekran vardı. Bunun 18'e 9 standartında bir ekran var. İşte Kirin 970 yine kullanılıyor. Çift kamera var. 3750 mAh gibi sınıfı için bence iyi boyutta kapasite anlamında söylüyorum. Tabii pili nasıl kullandığını telefonu test edip görebileceğiz belki ama dolu dolu donanım özellikleri
var. Çok güzel.
Fiyatına bakıldığı zaman şimdi Mate 10 Pro'yu örneğin Amazon'da girip Avrupa fiyatını araştırdığınız zaman karşına çıkan fiyat genelde 700-750 euro civarında oluyor ki bu telefona bakıldığı zaman 500 euro 150 daha ucuz.
Ya Türkiye açısından da çok güzel bir cihaz olabilir bu. Yani tepe modellere ulaşmak isteyen ama o kadar yüksek para vermek istemeyenler için ki Mate 10 Pro bugün ülkemizde 4400 lira fiyatla satılmakta. Paralel ithalatta da 3600'e falan bulunabiliyor Mate 10 Pro'nun fiyatı. Bu cihaz eğer 3600'ün aşağısında 3000 lira seviyesinde falan bulunabilirse ben paralel ithalattan bahsediyorum tabii resmi fiyatı biraz daha yüksek olabilir. Çok güzel bir cihaz olur. Çok
yani,
iddialı olur.
Şimdi fiyat konusu tabii önemli bir konu. Honor'ın 7X diye bir modeli var. Onun ben 2000 lira altına bir fiyatlandırma ile Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyorum. Bu telefon üst seviye bir telefon. Fiyatı ne olur bundan emin değilim.
Bu arada parmak izi sensörünü de öne almışlar mesela. O ince çerçeveye yerleştirebilmişler.
Yani işte Mate 10 gibi yani. Mesela Mate 10 Pro'da arka tarafta. Mate 10'da ön taraftaydı. Onun ön kısmı Mate 10.
Ya Samsung niye yapamamış? Bak bunlar ince çerçeveye çok güzel yerleştirmişler bunu.
Ya sadece Samsung değil. 18'e 9 yapıp da tüm evet, parmak izi kısmını taşıyan şey. OnePlus 5T'de de mesela evet, arka tarafta. Yani yapılabiliyor esasında. Ki Mate 10'da 16'ya 9 ve çerçeveler ince olup ön tarafta böyle bir durumda var. Bu açıdan zaten Huawei bugün dünyanın en büyük 3. telefon firması olmuş durumda ki yükselişleri hızla devam ediyor. Şunlar zaten yükselişe katkı sağlayacak telefonlar olur.
Kars'taydık. Ben de bir vlogla size Kars'taki Mate 10 Pro'larla yaptığımız geziyi böyle yansıtmaya çalıştım. Net söyleyeyim, kamera konusunda çok çok iyiler. Video konusunda kendilerini geliştirmeleri lazım biraz da. Video gerçekten şu an video derseniz eğer dünyada bence iki tane telefon üreticisi var. Bir tanesi başından beri Apple. Gerçekten iPhone modelleri video konusunda özellikle fokus hızı, beyaz ayarı yapabilmesi hızlı bir şekilde çok iddialardı.
Kullanıcı görmüyor net. Alıyorsun, kayda basıyorsun, işini yapıyor.
Samsung da S6'dan sonra özellikle video konusunda fokus hızı olarak, beyaz dengesi olarak, hız olarak hiçbir şekilde rakiplerini aratmıyor. Bir tarafta Samsung, bir tarafta Apple var. Kim girecek araya merak ediyorum.
Ben ne istiyorum biliyor musun artık? Yani arka kameralar gerçekten çok iyi bir noktaya geldi. Bugün orta üst seviye bir telefon aldığınız zaman biz hani Mate 10 Pro'nun videosu kötü diyoruz ama işte Note 8'le kıyaslarken yoksa ilk defa telefon alacak o sınıfta çıkacak birisi için yine aslında kötü değil. Artık ön kamerayı el atmaları lazım. Ön kameralar çok geri kaldılar
kamera kıyaslandığı zaman. Yani Samsung, hem video konusunda hem resim konusunda.
Tabii abi Samsung Galaxy S5, S5'ten bu yana 2K veriyor ama mesela artık gönül istiyor ki bir OIS olsun. Eşisi kullandı geri çekti.
Evet bu arada şunu da söyleyelim. Eğer ön kameradan, ön kamerayla videodan bahsedeceksek de orada Samsung'un üstüne yok.
İşte yani
uç noktada yani başka bir aleme gitti onlar.
Yani rakipleri bir şey yapmayacak. Onların yaptığı her şey uç nokta gibi oldu. Ama
2K video çekebilen tabii, cihaz yani.
Şimdi tabii Zenfone 4 selfie gibi 4K çekebilen arka kamera donanımını ön tarafa da taşıyabilen bazı girişimler var. Ama onları da
bulamayacağınız telefonda olur.
Biraz deneysel girişimler gibi artık. Samsung, Apple, Huawei gibi firmaların ön tarafa da bence mutlaka, ciddi yatırım yapması lazım. Çünkü o taraftaki beklenti daha artıyor.
Bir de ben kaliteli Bluetooth mikrofon bekliyorum. Ya çünkü artık bak YouTube'da vlog bir standart oldu. Bunu kabul etmek lazım.
Telefonla çekiyor çoğu kişi.
Telefonla çekiyor herkes. Bu telefonlarda şu an kimsenin yapmadığı tek bir nokta var. Kablosuz bir mikrofonla sesi cam gibi almak. Yok. Hepsine kulaklık takman lazım. Huawei serisinde çok uzun bir zamandır kulaklık taksanız dahi sesi kayıt altına
evet, almıyor. Öyle bir sorun var yani. Etrafta gürültüyü engelleyebilen, kristal kalitesine diyebilir, ona yakın bir ses kaydı gerçekten güzel olur. Tabii şimdi Honor V10'a dönecek olursak ya bu telefonda kafa karıştıran nokta şu olur. Aynı fiyatta işte OnePlus 5T gibi telefonlar var. İşte Snapdragon 835 kullanan.
5T de çok güzel.
Premium yani. Segmentte marka algısı biraz daha yüksek olan orada.
Ama OnePlus'ta hep şunun altını çizerim. Bakın OnePlus'ta OnePlus 5 çıktığından bu yana 3 tane çok büyük skandal ortaya çıktı. Hepsinde
yazılım skandalı.
De bilgilerin toplandığı ve kullanıcının izni olmadan Çin'deki sunuculara aktarıldığı üstüne arkadaşlar. OnePlus'a yaklaşırken bunu da göz önünde bulundurun.
Mesela şimdi OnePlus 5'teki yazılım problemini biliyorsun değil mi? Bir protokol desteklemediği için Amerika'da Netflix'ten, Amazon Prime'dan video izleyemiyorsun.
Onu bilmiyordum mesela.
Evet, şimdi öyle bir durum var. Açıkladılar şimdi, onu düzelteceğiz dediler ama. Ya bunların hepsi şey. Amerika'dasın, almışsın, Netflix aboneliğin var. İzleyeceksin, izleyemiyorsun. Amazon Prime işte. Aboneliğin var, izleyemiyorsun. Onu düzeltecekler. Allah'tan şeyi çözmüşler. Ekrandaki o jöle olayı OnePlus 5'te diyor ki en azından şimdiye kadar arabaydan yok ama premium segmentte OnePlus'ın ciddi bir kitlesi var. O tarafta benzer fiyat segmentinde olduğu için özellikle tercihte bazı kullanıcılar zorlanabilir. Ülkemizden bir haber var. Mobilize bir üründe olduğu için konuşmak istedim. Sonucunda Ar-Ge'si Türkiye'de yapılan ürünlerden bir tanesi. Arçelik'in mobil EKG cihazı var. İnovasyon haftasında sergilediği. Bioncare adını taşıyan bu cihaz oldukça portatif ve akıllı cihazlarla etkileşim halinde olan, doktora uzaktan hastasını izleyebilme imkanı tanıyan bir cihaz bu. EKG nedir? Kalbimizin elektrokardiyografisi, yani kalp kaslarının ve sinirsel iletişim ağının nasıl çalıştığını takip etmemizi sağlayan ölçüm metodu. Şimdiye kadar günlük takibi yapabilmek anlamında Holter adı verilen cihaz kullanılıyordu. İşte büyük hantal cihazlar bir gün boyunca nabız ve tansiyon için vücuduna takman gerekiyordu. Bu çok basit bir cihaz. Direkt kalbini, kalp bölgesine yerleştiriyorsun ve doktor uzaktan tüm kalple ilgili parametreleri, işte nabız, tansiyon, vücut sıcaklığı gibi bilgileri takip edebiliyor. Ben Arçelik'in geliştirmesi açısından önemli buldum. Aynı zamanda ihracat potansiyeli de olan, kendi bu sınıf segment ürünler açısından bence dünyada da şanslı olabilecek ürünlerden bir tanesi.
Mesela şimdi FDA onayı önemli Amerika için. Amerika'da satmak istiyorsanız bu FDA'den de onay almış cihazlardan bir tanesi. Önemli konu şu. Mesela bu tip mobil cihazları yapabilirsiniz. Ama onay alamazsanız satamazsınız. Onay çok çok önemli. Yani yurt dışına ihraç edeceğiniz zaman bu belli noktalarda yer alıp satış, kullanıcı ulaşabilmesi için bu kriterlere uyması gerekiyor. Bu kadar gelişmiş bir ürün bir de aynı zamanda bu onaylarla beraber ülkemizde geliştiriliyor. Ve geliştirilebiliyor oluşu bizi mutlu ediyor. Tabii. Arçelik çünkü patent konusunda lider firmalardan
bir tanesi. Evet, yani Arçelik hakkında o gün Koç grubunun ciddi çalışmaları da var. Ve aynı zamanda bu cihazın tüm Ar-Ge sürecinde Koç grubuyla da, Koç Üniversitesi'yle de bir işbirliği yapılmış onların tıp tarafındaki araştırma laboratuvarlarıyla. Güzel bir gelişme. Çünkü özellikle kalple ilgili rahatsızlıklarda, kalp krizinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Çünkü kalp pek çok noktada erken aslında belirtilerini göstermeye başlayabiliyor kimi zaman. Bunların düzenli olarak takip edilmesi, yaşlılarımızın ya da kronik kalp rahatsızlığı olan hastaların düzenli olarak doktorun aslında gözetimde olması açısından bu tür teknolojiler önemli. Çünkü teknolojinin çok hızlı gelişinden bahsediyoruz sürekli. Cihazın mobilize olmasını konuşuyoruz ama sağlık tarafındaki işte o Holter dediğim santral cihazlar hala hayatımızın bir gerçeği. İşte üzerine seni zimmetli olarak gidip bir takım belgeler dolduruyorsun şu bu. Bu açı önemli. Hatta şey de söyleyeyim. Tabii çocuk sahibi olduktan sonra bu konuyla ilgili hassasiyetin farklı oluyor. Özellikle mesela benim çocuğum da geçtiğimiz günlerde ateşlenince sürekli gece takip etmek zorunda kalabiliyorsun. Sağ olasın. Orada şey var mesela şimdi. Direkt Bluetooth üzerinden cihazla paylaşabilen yeni bir takım ateş ölçme bantları çıkarmışlar tek kullanımlık.
İşte haftalık ne yazık ki.
Aynen yani. Tabii uzun süre kullanmak istiyorsan değiştirmen gerekiyor. Orada ticari yaklaşmışlar olaya ama en azından cep telefonu üzerinden günlük olarak saat saat çocuğun ateşinin ne seviyede olduğunu takip edebileceğim bir yöntem.
Dolar artmadan önce keşke stok yapsaymışız dedim. Çünkü 10 dolara yakın fiyatları var. Ve şu anda 40 liraya yakın geldi.
Yani aşağıdaki aynı.
Şarj edemiyorsunuz. Bir kereye mahsus kullanabiliyorsunuz. Ve yaklaşık 24 saat falan aktif kalabiliyor bir tanesi yapıştırıldığı anda. Çok güzeller. Aslında bu cihazlar da ülkemizde geliştirilebilirler. Orada çok büyük bir açıklık var. Tek yapacağınız şey, ateşini ölçmek istediğiniz kişinin belli bir noktasını yapıştırıyorsunuz onu. Sürekli olarak telefona sinyal yolluyor.
Çünkü yolduğunda. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün Türkiye koşullarında iyi bir ateş ölçer almak isterseniz işte Omron ya da Philips gibi firmaların ürünlerini almak isterseniz Brando olabilir
evet,
keza. Zaten fiyatlar yüksek. 200-250 lira para ödemen gerekebiliyor. İşte kulak içinden ölçen var, alından ölçen var. Kulak içi ölçmek isteyen çocuğun orada çok müsaade etmeyebiliyor, rahatsız olabiliyor. Dolayısıyla çok güzel bir yöntem geliştirmişler. Bir bantla direkt ateşi düzenli olarak bile ölçebiliyorsun. Ebeveyn sağlığı açısından önemli çünkü gece kalkmak zorunda kalmıyorsun belli bir noktada. Gerçi onu taksan da kalkarsın muhtemelen. İçin rahat etmez bir ihtimalle ama daha kolay bir şekilde ateşi takip etmek anlamında.
Orada Asus'un yenilikçi ürünleri var. Asus'un yenilikçi ürünlerine de bir saat yapmışlar ateş ölçer. Takıyorsun ya da işte bebekse koluna falan bağlıyorsun. İstediğin bir noktaya bağlayabiliyorsun. O da yine belli bir süre boyunca bir hava veri yolluyor. Ve yine işte senin belirlediğin değerlerin dışına falan çıkarsa uyarı verebiliyor. Asus da o konuda iyi çalışmalar üretiyor.
O tarafta özellikle Apple'da da mesela Tim Cook'un kendi ciddi merakı var. Mesela kolumuza taktığımız seriz 3 saatlerin kan şekerini falan da ölçebilecek konuşuldu bir ara. Bu aşamada olmadan belki kademeli olarak.
İşte orada sensör teknolojisinin gelişmesi çok önemli.
Aynen. Mesela MediaTek'le yeni bir sensör düzü geçirmiş saatte. İşte kalp atışında bız, kalpteki oksijen miktarı ama zaten artık o tren kaç. Pek çok firma o işi çözmüş durumda. Sıradaki haberimiz Samsung'dan. Samsung telefonlarda kullanılabilecek yeni bir NAND flash chip'in duyurusunu yaptı ki buradaki en önemli aslında konu 512 GB'lık bir depolama kapasitesi sunması. Eğer Samsung kendi telefonlarını kullanırsa depolama kapasitesi en yüksek telefon gibi olacak gibi görünüyor ama Samsung böyle teknolojiyi duyursa bile Note ya da serisinde bunları genelde kullanmıyor. Daha muhafazakar davranıyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Onun altını iyi çizmek lazım ve akıllarda durması gereken konulardan bir tanesi. Samsung NAND depolama birimlerinin teknolojisini geliştirdiğini duyuruyor, geliştirdiğini. Fakat bu depolama birimlerine talep o kadar fazla ki genelde bunları hemen sipariş verip kullanamıyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz dönemde profesyonel sunucular için 2 terabaytlık, 4 terabaytlık, 10 terabaytlık SSD'ler, çok süper hızlı profesyonel SSD'ler duyurduklarında da biz çok uzun süre bunları satın alamadık. Sipariş bile veremiyorsun. Türkiye'ye mal gönderemiyorlar.
Fiyatlar zaten inanılmaz yükselmiş durumda.
Bir yıl boyunca alamadık mesela. Yok, parasını versen de alamıyorsun. O kadar fazla talep var ki adamlara dünyada.
Üretim matları yetmiyor. Zaten bununla ilgili 7 milyar dolarlık yeni bir aslında tesis kuracaklarını da açıkladılar.
Tabii yani ilgili... S9'dan kullanılmıyor diyoruz ya. Büyük ihtimalle talebe cevap veremiyor. Yok, telefona koyacak kadar.
Mesela Apple tarafı 256 GB'ı gördü. Mesela Samsung'da özel modeller haricinde.
Tablette 512 gördüler.
Tablette 512 gördüler. Ama Samsung'da mesela Note ailesinde de S ailesinde bazen özel versiyonlar yapıyorlar. Onun dışında yaygın olarak göremiyorsun bakıldığında. Tabii oradaki güvence modeline göre değişiyor. Micro SD kart desteği yaptık diyor. İşte bizde çok güzel micro SD kartlar da var diyorlar ama mesela Amerika'daki promosyonlardan farklı olarak Türkiye'de genelde onu da hediye etmediler lansman esnasında. Böyle bir durum var.
Bir de micro SD kart trendi düşüyor sanki.
Yani o Android'deki dönüşüm içerisinde de micro SD kartı tam işletim sisteminde o hedeflediğimiz yere de koyamadılar. İşte bazı firmalar işte dosyayı taşıyacaksın dedi, uygulama çalıştıramadın ama film izlemek için kullanabildiğin gibisinde. O dönüşüme tam olamadı.
Bir de minimum 64 olduktan sonra kullanıcı şikayetleri azaldı zaten. Yani SD kartın en önemli olduğu konu neydi? 16 GB'lık, 8 GB'lık dahili depolama hızına sahip Android telefonlar vardı. O ilk Android'in çıkış aşaması, gelişim aşamasında, giriş seviyesinde. SD kart çok önemliydi orada. Aynı neden? Gibi. Telefon hiçbir şekilde yetmiyordu. Hatta 4 GB dahil depolama hafızasına sahip telefonlar gördük biz.
Şey dönüşüm de belli oranda oldu. Eskiden hani hepimiz yaptık bunu. MP3 indirip telefondan dinliyordu. Artık streaming de yaygınlaşmaya başladı. Spotify'da şuydu buydu vesaire. Tamam hala belki ülkemizde kimi kullanıcılar için pahalı gelebilir vesaire ayrı bir durum ama o dönüşümde ufak ufak kendisini belli etmeye başladı. Ama tabii Note 8, Note 9, iPhone 10, 11, 5000-6000 telefonlardan bahsedince insan seçenek olarak da görmek istiyor. Yani almak istenin önde olması gereken ihtimaller bunlar. Hızlara bakıldığı zaman sıralı okumada saniyede 860 MB, yazmada da 250 MB'nin üzerine çıkabiliyor. Şu an benim yaptığım testlerde piyasada en iyi okuma hangi telefonda biliyor musun? Mate 10 Pro'da.
Enteresan.
850 MB saniyeyi görüyor. Genelde Note 8 750-800 arasında kalıyor. Okuma hızı olarak da genelde 200-220 MB saniye civarındalar.
Şey bilmiyorum, onu da bir telefon ya da işletim sistemi, Android konusunda uzman biriyle oturup tartışmak isterim. Android'de acaba gerçekten o hızlar bir şey ifade ediyor mu? Telefonun genel performansı nerede çok etkili?
Onu tabii...
Çünkü kurulum hızlarına falan bak, ben telefonların marketten bir şey kurma konusunda böyle çok da atladı ve birbirine fark attıklarını görmedim. Hala bekliyorsun. Yani kuruluyor yazıyor, bekliyorsun.
Evet, yani sonucunda onu anlayabilmemiz açısından aslında yani hani havasız bir ortamda belki eşit koşullarda test etmek gerekiyor ama benchmark yaptığın zaman gördüğün değerler itibariyle böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bazen şu var. Yüksek hızlı depolama birimine sahip olup onu kullanıcısına yansıtamayan, optimizasyonu kötü, arayüz antal telefonlar görmüşlüğümüz de var. Ama Huawei tarafında gerçekten hızlı çalışıyor. Kaldı ki zaten 500 MB'nin üzerine çıktıktan sonra dediğim gibi şu an yaptığımız işlemlerde aradaki farkı anlamak da çok kolay değil açıkçası. Sıradaki haberimiz Galaxy S9, S9 Plus. Biraz konuştuk ama burada aslında üzerinde durmamız gereken konu lansman tarihi. Daha önceki mobilitelerde bahsetmiştik. Bir ara CES fuarında Amerika'da duyurulabilecek konuşuluyordu. Fakat son gelen bilgiler gösteriyor ki Mobil Dünya Kongresi daha büyük bir ihtimal. Samsung Note serisinde kendi özel lansmanını yapıyor ama Galaxy S ailesinde biz daha önce Mobil Dünya Kongresi'nde işte S6'ın vesaire tanıtımında görmüştük. Bir ihtimal orada olabilir. Eğer Samsung açısından şu an S8'in satışını bilmediğimiz için daha kritik bir öneme sahipse belki Mobil Dünya Kongresi'ndeki o lansman keşmekeşi arasında sıkıştırmak yerine belki hemen ardından ayrı özel bir etkinlik yaparak da tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek isteyebilir.
Ben Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'ni kullanacağını düşünmüyorum. Genelde Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce ya da iki gün önce yapmayı tercih ediyorlar yaparlarsa. Şeyi de çok merak ediyorum. Bir rakam da açıklanmadı. Mesela S8 ve S8 Plus satışlarından memnunlar mı? Firmanın o taraftaki memnuniyet derecesini merak ediyorum. Kullanıcılar memnun görünüyorlar. S9'un da hani Şubat ayında tanıtılsa...
Nisan'ı buluyor genelde gelmesi.
Nisan'ı bulacak. Bence yine orada en mantıklısı Nisan ayında tanıtıp Nisan ayında piyasaya sürmek. Çünkü S8'in satışını törpülemek de istemezler kötü gidiyorsa. Yani kötü giden bir şey daha da kötü hale getirmek isterler mi? Merakla göreceğiz.
Şimdi
Şubat ayında da sözünü kestim kusura bakma ama Şubat ayında beklediğim bir telefon var mı? Mobil Dünya Kongresi de ölüyor yavaş yavaş bizim için.
Yani şöyle tabii pek çok firma, özellikle büyük firmalar o fuar atmosferinde sıkışmak istemiyorlar. O bir gerçek. CES için iki tane firmadan bahsediliyordu. Birisi LG, birisi Samsung. Samsung büyük oranda olmayacak gibi görünüyor. LG'nin tabii ne yapacağını bilemiyorum. Orada da bir G7 beklentisi var. İsterseniz belki telefonu hani P7 paper launch dediğimiz lansmanı yapar ama piyasaya çıkışı 2-3 ay bulabilir. Çünkü Snapdragon 845'le gelecekse eğer ben önceliğin LG'de çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şubat ayında belki Xiaomi'yi görebiliriz. Sonucunda çünkü çıkıp resmi olarak 845 kullanacağını açıklayan yegane firma şu anda Xiaomi. Ama onun dışında ben de HTC gibi, Sony gibi film. Belki Sony olabilir.
Sony belki çerçevesiz bir telefon. Her zaman gibi beklenti öyle çerçevesiz.
Orada bir takım render görüntüleri var. Eğer ondan çıkarsa doğru tasarım bulmuş olur da ben sana
söyleyeyim. Sony'de 3 yıldır falan bekliyoruz bunu bu arada. Çerçevesiz bir telefon üreteceğini. Çerçevesi o zamandan beri konuşuluyor biliyorsun.
Ya bakalım. Olarak. Onların dayanağı Apple'dı. Apple da yavaş yavaş orada uzaklaşmaya başladı. Onlar muhtemelen duyururlar ama S9, S9 Plus ile ilgili olarak tabii şeyi de görmek lazım. Net rakamlar elimizde olmadığı için. Samsung'un motivasyonu Apple. Samsung kendi Apple'a göre ayarlıyor. Orada da iPhone 10'la ilgili biliyorsun. Önümüzdeki 3 aylık dönem için ciddi satış rakamlarından bahsediyor. 70-80 milyon adetlerden bahsediliyor ki yüksek fiyat bandı için bunlar büyük rakamlar. Note 8 eğer baltalıysa iPhone'un ve S8, S8 Plus'ta da beklenti kademeli olarak azalıyorsa eğer belki acele edebilirler ama Note 8 zaten iyi satıyorsa S8, S8 Plus'ta fiyat olarak kullanıcıların hala ilgisini çeken cihazlarsa ki arada %30 fiyat farkı var Note 8'e kıyasladığınız zaman. Dediğim gibi belki Nisan Mayıs'ta da bulabilir ama şu anki bilgiler en azından 27 Şubat tarihini gösteriyor.
Bakalım göreceğiz. Umarım gerçekleştirirler. Biz de katılıp görme şansı yakalarız.
Şeyi de söyleyeyim son olarak. Şu an ekranlara gelen tasarımda da var. Alt çerçevenin büyük oranı tıraşlandığı görülüyor ama Twitter'da da paylaşılan bazı bilgiler vardı. Bazı güvenilir kaynaklara göre aslında çerçevelerin şu anki çerçeveler gibi olacağı ve tıraşlanmayacağı söyleniyor. Büyük oranda biz donanımın güncelleneceğini.
Hep beraber göreceğiz. Yani çok büyük soru işaretleri ve Samsung tarafında acaba gerçekten S9'a mı ihtiyaç var yoksa başka bir şey mi yapmaları gerekiyor? Onu da merak ediyorum.
Mesela ne?
Mesela şöyle bir şey var. Bixby hala da kimseye hiçbir vaadini verememiş
Türkiye'de,
durumda.
Türkiye'de zaten bir herhangi anlamı yok. Söylemesen daha iyi.
Aynen. Yani. Türkiye'de zaten yalan oldu. Bir Bixby butonu var. Kapatma getirdiler Allah'tan son güncellemeyle beraber. İşlevsiz hale getirebiliyorsun. Bunların farklı bir şey ihtiyacı var. Yani S9'un tasarımına bakalım. Altı da tıraşlasan, üstü de tıraşlasan aynı S8.
Evet.
Yani S8'i almayan adam bu telefonu niye alacak? Ya da S8'i alıp memnun kalan adam değiştirir mi?
Bu arada Bixby ile ilgili şöyle bir gelişme var. Samsung'un büyük oranı Bixby tabanlı akıllı hoparlörünün çalışmalarını tamamladı ve herhalde S9'la beraber tanıtacak gibi görünüyor. Yine bizim açımızdan bir anlamı yok ama akıllı hoparlör tarafına da yatırım artıyor orada. Yani, Türkçe konuşsa sonucunda...
Ya Samsung'un bence sıkıştığı taraf şu, inovasyon konusunda bu firma hem tasarım konusunda çok ileri gitti hem de telefona eklenebilecekler konusunda kanemiyle vesairesiyle yeniliklerin peşinde koşuyor. Bu adamların artık kendi işletim sistemine geçmesi veya Google üstünde artık bir hükümdarlık kurması lazım. Bugün akıllı hoparlör diyoruz, Bixby diyorsun. Bugün S8, S9, Bixby'li gelecek. Evet ama içinde ne olacak? Google Asistan. Şimdi evine aklı olan adam Google'la Google Asistan'ı kullanan akıllı bir hoparlör mü alır? Yoksa Bixby'li bir akıllı hoparlör mü alır? Evet. Neden Google Asistan'ı tercih ederim? En azından yani bir gün Samsung'dan LG'ye falan geçersem çalışmaya devam eder.
Yani
ya.
Tüm Android'le ahenkli çalışabilen bir aksesuardan bahsediyoruz.
En de sonunda sıkıştıkları yer Android bunların. Yani S8 de güzel bir Android telefonsa S9 da onun farklı bir rengi olacak. Bu tasarım dili de kendi
şöyle bir durum var hakikaten. Yani mesela Face ID diyoruz vesaire. Şimdi Samsung telefonlarına baktığınız zaman parmak izi okuyucu var. Yüz tanıma var. İris tarama var. Hepsi var. Ama mesela eksik oldukları pek çok şey var. Mesela hızlı şarj yok. Bakıldığı zaman. Yani kendi teknolojimi kullanacağım diye Qualcomm'un yeni standartlarına adapte olamadılar. Dolayısıyla belki şu anda üst segmentte tamam Apple'ın durumu biraz daha ayrı. Orada ekstra adaptör aksesuar alman gerekiyor ama şu en yavaş şarj olan telefonlardan birisi haline geldi. Bugün Çin'in telefonları aldığın zaman işte Snapdragon 845'li Xiaomi Quick Charge 4 Plus'a geçecek mesela. 15-20 dakikada büyük oranda şarj edebileceksin. Bu tür şeyleri belki geliştirmeleri gerekiyor.
Öyle bir de yani bu aslında bu ayrı bir programın konusu olabilir. Telefon dünyası nereye gidecek diye. Bugün dikkat et bak iPhone 10 piyasada. iPhone 8 zaten kesinlikle heyecan yaratmadı. iPhone 10 çok büyük bir nefret kazanmış durumda fiyatından dolayı. Kullanıcılara bence inovasyon dediğin şeyi Çinliler vermeye başladı. Nedir bu da? Düşük fiyatı yüksek donanım. Düşük fiyata, üst seviye tarafta ne varsa yapabilen, az çok böyle kamerasından falan kırpılmış olsa da güzel cihazlar sunmaya başladılar. Bugün Xiaomi ya da OnePlus 5T bizi daha çok heyecanlandırıyor S9 haberinden. Neden? S9'u biliyoruz. Ne kadar iyi olursa olsun aynı iPhone 10 gibi o kadar yüksek bir fiyattan olacak ki. Ve kullanıcı onu dinlemek isteyecek, senden duymak isteyecek. Aynen. Zaten iPhone'u alacak parası olan adam seni beni dinlemiyor ki. Çok da umurunda Erdin'in mesulleri değil.
Apple tarafında gidiyor, öyle. Alıyor. Gidiyor alıyor aynen.
He, almayacak adam da dinliyor. İyi dersen yine kötüsün, kötü dersen yine kötüsün. O tarafta bir değişim yok. S9, S8 öyle. Pahalı olurlarsa hiçbir şey ifade etmiyor artık.
Ya dediğim gibi Mesut, şey var. Şimdi Samsung'un hakikaten eksik kaldığı yönler de var. Hızlı şarj.
Ama bakma kablosuz hızlı şarj sunan da tek bunlar var. Yok, yani hakkını yemeyelim.
Var ama işte ekstra adaptör olman gerekiyordu. Bir Apple mantığı var yani bakıldığında. Hani mesela ses sistemi. Hoparlör.
Ha, hoparlör konusu hala sıkıntı.
Mesela ön kamera dedi.
Bu tasarımda çok da gelişecek gibi durmuyor zaten.
Bence de durmuyor da yani bir şekilde belki çözebilirler. Mesela AKG kulaklık dediler.
Fos çıktı.
Fos çıktı. Yani o taraf belki kulaklık yeterim olabilir. Ön kameradan bahsettik. Mesela çift ön kamera 2018 A serisinde bahsediliyor. Belki aslında Galaxy S9'da kullansın. Şöyle güzel bir çift kamera. Ön tarafta muazzam.
Yalnız ben şunu da gördüm. Mate 10 Pro'yu denedim ben. Daha öncesinde R'de denemiştim. Yine deneme fırsatım olmamıştı. Sen Pixel 2'yi X'lerce denedin. Hı-hı. Tek kamerayla da aslında
çok güzel yapılabiliyor.
Bokeh efekti yapılabiliyor. Yapan yapıyor. Yani orada dediğin gibi bir şeyler yapmaları lazım. Hele küçük modelde tek kamera sunarlarsa diyeceksiniz ki amma taktın çift kamerayı ama yapacak bir şey kalmadı zaten telefonda. Aynen. Çift kamera olsun ki en azından çoluğunun çocuğun eşini çektiğinde arkası bokeh olsun. Kesinlikle yani Mate 10 Pro'nun genelinde galeriye bakın video izlemeseniz bile. Bir galeriye bakın o bokeh etkisinin şeyini görün yani farkını. Zaten Instagram'da Facebook'ta paylaşıyoruz. Kimse bunları kataloğa falan basmıyor artık anlık. Çektin gitti.
Tabii.
Arka tarafı bokeh yapmak hep bir
o
fark.
O da bugün paylaşın yarın yine yok.
Ha yarın yine yok umurumda bile yok. Yani. Böyle yarın bakıyorsun 300 like almış tamam bu bitti öldü.
300 like alırsa yine güzel oluyor.
Öyle yani olay işte.
Ve şey var yani bir de bunun fiyatının ne olacağını da tabii görmek gerekiyor. Genelde fiyatlar her jenerasyon yükseliyor.
Ne yazık ki.
Büyük oranda zaten...
Doğru olarak yükseliyorlar bu arada arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. TL tamam dolar karşısında
değer kaybetti. Telefon üretim maliyeti yükseldi. De yükseliyor. Evet. Sana olan maliyeti de yükseliyor. Kur farkından dolayı yine yükseliyor. Ve şey var yani hani bu telefonun yapabildiğin %80'ini 85'ini zaten Galaxy S8, S8 Plus yapmaya devam edip de piyasada zaten öyle. Fiyatı 3000 liranın altına düşerse sen gidip onu alırsın.
Zaten bu çıkarsa ben onların fiyatını düşünemiyorum.
Onlar olur çünkü bugün S7 Edge çok güzel bir telefon.
O hala çok iyi.
Ama ne var biliyor musun orada ben sana söyleyeyim hani ikisini kullandığımız için kıyaslama yapabiliyoruz. S8, S8 Plus'ın ekranından S7 Edge'e geçince birkaç jenerasyon farkı olduğunu görüyorsun öyle bir durum var.
Ya ben şeyi çok iddia ediyorum bakın iPhone alacak parası olmayan o tip telefonları kullanmak isteyip ulaşamayan adam gitsin S8 alsın. Yarı fiyatından belki daha düşüğe bulabilir ikinci elften alırsa. Paralel ithalatta 3000 lira civarında bulabiliyordur herhalde.
Tam yarı fiyatına paralelden
bulur. Tam yarı fiyatına gidip paralel ithalattan garantili alabilirsiniz yine cihazınızı. Deneyin arkadaşlar. S8 bana sorarsanız şu dönem için en alınması cihaz. S8 Plus benim kendi deneyimlerim açısından kötüydü. Yani ben kullanım deneyim olarak
var.
Ergonomik olarak hiç sevmedim. S8 iPhone 10'a çok ciddi bir rakip. Çok iyi bir rakip. Hala daha şey var. Ya ben diyorum ya pil sıkıntısı var. Android işletim sisteminden mi kaynaklı, Samsung'un entegrasyonundan mı kaynaklı bilmiyorum. Böyle arada böyle bir hıçmıç yapıyor ve ciddi yapıyor. Yani mesela bugün S8 Plus kullanan bir başka arkadaşım oturup sohbet ettiğinde en büyük problemin hala da hıçkırdığını söyledi. Böyle home butonuna basıyorsun program gitmiyor falan bekleyip gidiyor. Lag falan var böyle. Var yok değil ama Android tarafında bence en alınması cihaz hala.
Samsung'ları yüzünde Note 8'e de mesela belli bir süre için oldu. Bazı uygulamalar mesela Instagram'ın belli bir döneminde
geri gitmiyor,
donuyor, zorla kapatman gerekebiliyor vesaire. O tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Dediğim gibi yani artık daha farklı yeniliklere ihtiyaç var. Belki bir USB deck verip orada yüksek kaliteli bir amfi kullanacak. Yani bilemiyorum. Yani kullanıcılara katma
bir şey lazım değil mi artık? Heyecanlanmıyorsun.
Çünkü şu tasarımı zaten biliyoruz.
Hiç heyecanlanmadım bunu görünce.
Tabii içerisinde yeni Exynos 9 serisi çipi koydun. %20 hızlandı. Oyun yok zaten. Yani onu anlayabileceğim için Modern Combat 6 çıkmadı hala.
Ya sen diyorum artık hızın hiçbir anlamı kalmadı telefonda.
Dolayısıyla daha uzun pil ömrü, daha iyi ön kamera, daha iyi ses deneyimi.
Evet.
Yazılım tarafında belki daha yenilikçi bir takım
belki
yöntemler.
Belki kablosuz kulaklık çıkması gibi böyle şeyler, yani, farklılıklar yani.
Sonuçta Harman'ı satın aldın. AKG senin şirketin oldu. Bir takım şeyler yani. Aynen yani. AirPods'a rakip olacağı söyleniyor. En büyük oradaki rekabet benzer bir ürünü kutu içerisinde koyman olur. Onun aynısını yapıp harici olarak parayla satman bir anlamı ifade etmiyor.
Sizden bir ricam var gerçekten. Aklınıza gelen ilk yeniliği yazın. Böyle 10 tane yenilik değil. Kutudan kablosuz kulaklık çıkması, işte ön kameranın artması. Hangisi sizin için önemlisi? Bir tanesini yazın alta görelim.
Aynen. Bir sonraki Samsung Amiral gemisinde hangi yenilik gelirse satın alma neden olur.
Ama bir tane istiyorum. Böyle 10 tane değil. Hani sizin için en önemli. Diyeceksiniz ki kamera, ön kamera. Ya da arka kamerada 4 tane, 3 tane işte. Her neyse ne bekliyorsan. Bir tane yazın. Biz de en azından bir sonraki mobility'de bunu değerlendirelim. Ne çok yazılmış, ne yapılmış.
Fiyatı yarı yarıya düşsün. En büyük yenilik bu olur.
Sonra biz onları toplayalım, Samsung'a verelim. Danışman olarak. Şaka bir yana, yazın merak ediyorum gerçekten. Hani bana sorsanız ne yapması lazım diye. Bakın sadece ekran üzerinden parmak izi okusa denemek için bile heyecan duyardım şu an yani.
Zaten şu anki arayüzün durumu.
Çok basit bir şey bak.
Evet.
Ve çıktı sensör var, bir şey var. Şu an öyle bir şey olsaydı bu telefon çok konuşulurdu.
Zaten şimdi o sensörü Samsung aldığını düşün. Hiçbir şey yapmasın. Çipi bir jenerasyon yeniledim. Exynos 9 bilmem ne oldu. Üzerine bir de ekranda parmak izi.
Ekranda parmak bitti.
Bitti. Aynen bu olur.
Yani. Bir de direkt ne oluyor biliyor musun? iPhone 10 falan eski telefon oluyor.
Tabii ekranda parmak izi okuduğu için.
Anında siliyorsun herkesi. Al ekranda parmak izi okuyorsun. Oku. Yüz tanıma da var. Çalış basla ekranda parmak izi var. Bitti.
Evet, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sizin yorumlarınız çerçevesinde Galaxy S9, S9 Plus nasıl olmalı konusunu bir kez daha masaya getiririz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.